Ayrım 33, Başbakan Arthur Hailey, sayfa 322. Kafasının bir köşesinde muhalefet lideri sözlerinde çok dikkatsiz davrandığının farkındaydı. Bu tür şeyleri açıkça ortaya koymak tehlikeliydi. Çünkü iktidara geçen herhangi bir parti çabucak muhacereti sınırlayan siyasi baskının görmezlikten gelinemeyecek kadar büyük olduğunu anlıyordu. Dayıç bir gün şu anda ettiği düşüncesiz sözlerinden ötürü çok pişmanlık duyacağını biliyordu. Ama bazı anlardaki bu da o anlardan biriydi. Siyasetin kaçamaklı, yalandan tatlı dilli konuşmaları onu yoruyor, tiksindiriyordu. Bugün bir kerelik doğru olduğuna inandığı şeyleri söyleyecekti. Bunun sonuçlarının canı cehennemeydi. Basın galerisinde başların öne eğik olduğunu fark etti. Hiçbir zaman tanışmadığı önemsiz bir adam olan Henry Duval için Bonner Dates yalvararak meclise hitap etmeye devam etti. Ortadaki geçidin karşı tarafına rastlayan yerindeki James Howden dikkatsizce dinliyordu. Son birkaç dakikadır salonun güney ucunda bugün 4/3 dolu olan amfi biçimi kadınlar galerisinin altındaki saate bakıyordu. Biraz sonra buradaki gazetecilerin 1/3'ünün gazetelerinin akşamüstü baskıları için yazılarını vermek üzere ayrılacağını biliyordu. Vakit yaklaştığına göre her an çıkmaya başlayabilirlerdi. Dikkatle dinleyerek bir fırsat kolladı. "Pek tabii bazı durumlarda," diye konuştu Bonner Days, "insanlığa duyulan saygı kanuna kelimesi kelimesine uyma inadından üstün gelmelidir." Başbakan ayağa kalk, "Sayın Başkan, acaba muhalefet lideri bir soru sormama izin verirler mi?" Bonner Days duraladı ama bu reddetmesi imkansız olan mantıklı bir istekti. "Evet," dedi kısaca. "Acaba muhalefet lideri," diye söze başladı Howden akıcı bir konuşmayla, "hükümetin kanunu görmezlikten gelmesini mi teklif ediyor? Bu ülkenin kanununu parlamento tarafından onaylanan..." "Muhalefet tarafından soru, soru, haydi soruya gel, bu bir söylev," bağırışları sözünü kesti. "Kendi taraftarlarından da susun, soruyu dinleyin, neden korkuyorsunuz?" gibisinden haykırışlar duyuldu. Yerine oturmuş olan Bonner Deeds bir kere daha ayağa kalkmıştı. "Sorumun esasına geliyorum." Başbakan diğerlerinin sesini bastırarak yüksek sesle "açıkçası şu," dedi. Ortalığın biraz sessizleşmesini bekleyerek duraladı. Bu gerçekleşince devam etti. "Talihsiz genç Henry Duval'in bizim kanunlarımıza göre hiçbir şekilde Kanada'ya kabul edilemeyeceği açık olduğuna göre muhalefet liderine bu meseleyi Birleşmiş Milletler'e iletmeye taraftar olup olmadığını soruyorum. Her iki şekilde de hükümetin Birleşmiş Milletler'in dikkatini derhal bu meseleye çekmek niyetinde olduğunu söylemek isterim." Hemen bir gürültü koptu. Bir kere daha bağırışlar, karşılıklı suçlamalar meclisi doldurdu. Başkan ayağa fırlamıştı, sesi duyulmuyordu. Bonner Days kıpkırmızı bir yüzle gözlerinden ateş saçarak başbakana döndü, öfkeyle bağırdı. "Bu bir hile." Gerçekten öyleydi. Basın galerisinde muhabirler aceleyle dışarı çıkıyorlardı. Söze karışma ve bildirinin zamanı çok iyi ayarlanmıştı. James Howden şimdi telefonla bildirilen veya daktiloya çekilen çoğu gazete haberlerinin başlığını kestirebiliyordu. Başbakanın bugün avam kamerasında açıkladığına göre vatansız adam Henry Duval'in davası Birleşmiş Milletler'e havale edilebilecek. Haber ajansları herhalde şimdiden resmi bültenlerini göndermişlerdi. Duval'in davası Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Başbakan. Telsizler tıkırdayacak ve zamanları kıt çaresizlik içinde yeni bir görüş arayan yazı işleri müdürleri bu sözleri başlıklarında kullanacaklardı. Muhalefetin saldırısı, Bonner Days'in konuşması, tabii bütün bunlardan da bahsedilecekti ama ikinci derecede. İçin için kaynayan başbakan Arthur Lexington'a bir satırlık bir not karaladı, bir mektup yaz. Eğer daha sonra sorguya çekilirse dışişleri tarafından Birleşmiş Milletler'e başvurma vaadinin uygun olarak yerine getirildiğini söyleyebilmeliydi. Bonner Days yarıda kalan konuşmasına devam etti ama sanki artık etkisi hafiflemiş, kuvvetli istimi dağılmıştı. James Howden bunun farkındaydı. Dates'in de farkında olduğunu tahmin ediyordu. Partilerinin siyasetinin aralarında çok önce açtığı uçuruma rağmen Başbakan Bonner Dietz'den hoşlanmış, ona saygı duymuştu. Muhalefet liderinde takdir edilmemesi çok güç olan, bütün davranışlarında gösterdiği namuslu direnme, doğru sözlülük ve kuvvetli bir karakter bulmuştu. Ama zamanla Hovda'nın duyguları değişmişti. Şimdi Bonner Dietz'i düşündüğünde sadece hoşgörülü bir küçümseme hissediyordu. Çoğunlukla bu değişikliğe Dietz'in muhalefet lideri olarak gösterdiği tutum sebep olmuştu. Birçok kereler Hovden Bonner Dietz'in kendisinin bazı konulardaki zaaflarından tam olarak faydalanamadığını fark etmişti. Bir liderin görevi partisini yönetmekti. Bir fırsat çıktığında bundan faydalanırken sert ve insafsız olmalıydı. Parti siyaseti kremalı pasta gibi tatlı bir şey değildi. İktidara giden yol parçalanmış umutlarla ve diğer adamların ihtiraslarının kırıntılarıyla doluydu. Bonner Dietz'de eksik olan insafsızlıktı. Başka değerleri vardı. Zeka ve bilgi, anlayış ve ileri görüş, sabır ve kişisel sevimlilik. Ama bütün bu değerlerine rağmen James McCallum Hovden için eşdeğerde bir rakip olamamış, hiç değilse böyle görünmemişti. Hovden Bonner Dietz'i Bakanlar Kurulu'na hükmeden, avam kamerasını yöneten bir tartışmadan taktik olarak faydalanmak için kendisinin bir dakika önce yaptığı gibi çabucak hareket ederek manevralar, hileler yapan bir başbakan gibi düşünmesinin adeta imkansız bir şey olduğunu düşündü. Ya Washington'da? Muhalefet lideri Birleşik Amerika Başkanı ve onun askeri danışmanıyla konuşup sarsılmadan fikrini belirtebilir, Washington'dan Hovden kadar çok kazançla dönebilir miydi? Herhalde Dietz mantıklı davranacak, hiçbir zaman James Hovden kadar sert çıkmayacak, sonuç olarak söylenenlerin çoğuna boyun eğip daha az kazanacaktı. Aynı şey gelecek ayların bütün olayları için de geçerliydi. Bu düşünce 10 güne kadar mecliste konuşup birleşmeyi ve şartlarını ilan edeceğini hatırlattı. Sonra büyüklük ve büyük olaylar çağı gelecekti. Kaçaklar, muhaceret ve benzeri gibi önemsiz dertler unutulacak ya da görmezlikten gelinecekti. Yakında açıklayacağı meselelerle karşılaştırıldığında gülünecek kadar önemsiz kalan şimdiki tartışmanın şu an için büyük önem taşıması onda hayal kırıklığı ve öfke uyandırdı. Hemen hemen bir saat süren konuşmadan sonra Bonner Dietz sözlerine son veriyordu. ''Sayın Başkan, henüz çok geç değil,'' dedi muhalefet lideri. ''Hükümetin Henry Duval'e aradığı yuvayı vermesi için henüz çok geç değil. Adamın elinde olmayan bir doğum hatası sonucu zalimce mahkum oldu. Acı tutukluluktan kurtulması için geç kalınmış sayılmaz.'' Duval'in bizim yardımımızla, bizim aramızda toplumun faydalı ve mutlu bir bireyi olabilmesi henüz mümkün. Karar verirken hükümetin acıma duygularına kulak vermesini istiyorum. Hüküm verirken kendilerini büyük görmemelerini, gurura kapılmamalarını diliyorum. Son sözlerini, bu meclis hükümetin muhaciret konusundaki asıl sorumluluğunu kabul edip yerine getirmeyi reddetmesinden üzüntü duyuyor. Söyledikten sonra Bonner Dietz muhalefet tarafından masaların gümbürtüsü arasında yerine oturdu. Anında Harvey Warren'ı ayağa fırlamıştı. ''Sayın Başkan'' diye başladı Muhaciret Bakanı kalın gür sesiyle. ''Her zamanki gibi muhalefet lideri gerçeklere hayal tadı vermeyi, basit bir meseleyi gereksiz duygululukla gizlemeyi becerdi.'' Muhaciret Bakanlığı'nın normal kanuni işlemlerini bütün insanlığa yapılan acımasız bir komplo gibi göstermeyi başardı. Derhal alkışlar masaların gümbürdetilmesiyle karşılanan öfkeli itiraz bağırışları ve çekilli sözleri duyuldu. Bağırışları duymamazlıktan gelen Harvey Warren'dır ateşli konuşmasına devam etti. Eğer bu hükümet kanuna aykırı davranmaktan suçlu olsaydı meclisin tahkirini hak ederdik. Muhaciret Bakanlığı parlamento tarafından konulan kurallara uymayıp asıl kanuni görevini yerine getiremeseydi başımı eğer ve bu suçlamaları kabul ederdim. Ama bunlardan hiçbirini yapmadığımıza göre hiçbirini kabul etmeyeceğimi size söyleyeyim. James Holden, Harvey Warren'ın saldırgan ses tonunu yumuşatmasını dilemekte olduğunu fark etti. parlamentoda şiddet sözünü esirgememe taktiğinin kullanılması gereken zamanlar vardı. Ama şimdi bunların sırası değildi. Burada şu an sakin ve anlayışlı konuşmak daha etkili olurdu. Ayrıca Başbakan Warner'ın sesinde gizli sinirliliğin rahatsız olacak kadar farkındaydı. Devam ederken bu ses tonu değişmedi. Muhalefet liderinin önünüze serdiği bu alçaklık ve kalpsizlik suçlaması nedir? Hükümet kanuna aykırı hareket etmedi. Muhaciret Bakanlığı şaşmaz bir adaletle Kanada'nın muhaciretle ilgili yasalarına tam olarak uyup görevini şerefle yerine getirdi. Aslında bu sözlerde kusurlu bir yön yoktu. Hatta söylenmesi gereken şeylerdi bunlar. Eğer Harvey sadece daha sakin davransaydı. Muhalefet lideri Henry Duval adındaki adamdan bahsetti. Bir an için bu ülkenin kimsenin istemediği bir yükü alıp almama sorununu kenara bırakalım. Kapılarımızı denizin getirdiği süprüntülere açıp açmamayı. Karşı taraftan daha önceki gürültüleri taşan bir itiraz uğultusu yükseldi. Holden Harvey Warner'ın çok ileri gittiğini biliyordu. Hükümet saflarında bile şaşkınlıktan dona kalmış yüzler vardı. Yalnız birkaç kişi gönülsüzce muhalefetin velvelesine karşılık verdi. Bonner Dates ayağa fırlamıştı. Sayın Başkan, yetkime dayanarak itiraz ediyorum. Ardından başka ateşli itiraz haykırışları yükseliyordu. Gittikçe artan gürültü ve patırtıya rağmen Harvey Warner inatla devam etti. Sahte bir duygululuğu kenara bırakıp sadece kanuna bakalım diyorum. Kanuna uyuldu. Sözleri yükselen öfkeli bağırış dalgaları arasında boğuldu. Bir ses diğerlerinin arasından kendini duyurdu. Sayın Başkan, Muhaciret Bakanı süprüntü sözüyle ne demek istediğini açıklayabilir mi? James Holden sıkıntıyla sorunun kaynağını tanıdı. Bu soru Montreal'in en yoksul bölümlerinden birini temsil eden arka sıralardaki muhalefet üyelerinden Arnold Gini'den gelmişti. Arnold Gini'ye de dikkati çeken iki özellik vardı. Kısmen felçli olan çarpık çırpık vücuduyla boyu sadece 1,5 metre olan bir topaldı. Yüzü de öylesine bir çirkinlik ve çarpıklık örneğiydi ki sanki doğa bir garip yaratık meydana getirmek için bütün gücüyle çalışmıştı. Yine de bu akıl almaz engellere rağmen parlamento üyesi olarak dikkate değer bir yer kazanmıştı. Böyle davaların da şampiyonuydu. Onun utanmadan, sakatlığından faydalanan bir teşhir meraklısı olduğuna inanan Holden, adama karşı derin bir nefret duyardı. Aynı zamanda toplumun sempatisinin bir topaldan yana geçmeye her zaman hazır olduğunu bilen başbakan bir tartışmada Arnold Greeney ile karşılaşmaktan daima çekinirdi. Greeney tekrar sordu. Bakan süprüntü deyimini tanımlayacak mı? Harvey Warner'ın yüz kasları bir kere daha oynamaya başlamıştı. James Holden, Muhaciret Bakanı'nın aceleyle düşünmeden verebileceği cevabı tahmin etti. Benim tam olarak ne demek istediğimi saygıdeğer üyeden başka kimse daha iyi anlayamaz. Ne olsun? Holden bu çeşit bir çatışmanın önlenmesi gerektiğine karar verdi. Ayağa kalkan başbakan karşılıklı aykırışları bastırarak konuştu. Montreal'in doğu kesiminin saygıdeğer üyesi. Bazı kelimeler üzerinde duruyor, oysa arkadaşımın bu kelimelere vermek istediği anlam hiç de sandığı gibi değil. Öyleyse bırakın bunu kendi söylesin. Gini koltuk değneklerinin üstünde beceriksizce doğrularak bu sözleri geçide doğru söyledi. Çevresinden destekleyen aykırışlar ve geri al, geri al çığlıkları yükseldi. Galeridekiler başlarını öne doğru uzatıyorlardı. Sakin olun, sakin olun. Bu uğultudan sesini zorlukla duyuran başkandı. Hiçbir şeyi geri almıyorum. Harvey Warner yüzü kıpkırmızı kesilmiş, kalın boynundaki damarlar fırlamış çılgınca bağırıyordu. Hiçbir şeyi duyuyor musunuz? Yine gürültü koptu. Yine başkanın yatıştırma çabaları görüldü. Holden bunun parlamentoda az rastlanan bir olay olduğunu fark etti. Yalnız derin köklü bir bölünme veya bir insan hakkı sorunu meclisi bugün olduğu gibi ayaklandırabilirdi. Sakin olun, mecliste bulunuyoruz. Sonunda başkan kendini duyurmayı başarıyordu. Hükümet tarafından başbakan ve Harvey Warren'dır kürsüye saygı göstererek yerlerine oturdular. Şimdi her iki tarafın bağırışları da hafifliyordu. Yalnız Arnold Gini koltuk değneklerine dayanarak başkanın otoritesine karşı gelmeye devam etti. Sayın Başkan, Muhacirat Bakanı bu mecliste bir süprüntüden bahsetti. İstekte bulunuyorum. Düzen, üyeden yerine oturmasını istiyorum. Yetkiye dayanarak. Eğer üye yerine oturmazsa adını açıklamak zorunda kalacağım. Gini adeta azarlanmayı davet ediyordu. Kanunlar, meclis kuralları, başkan ayağa kalktığında bütün herkesin çekilmesini açıkça zorunlu kılıyordu. Bu kere ise özel bir emirle buna zorlanmıştı. Eğer Gini karşı koymaya devam ederse kendisine ceza vermek gerekecekti. Adını açıklamadan önce diye sertçe ihtar etti başkan, saygıdeğer üyeye bir fırsat daha tanıyorum. Arnold Gini küstahça devam etti. Sayın Başkan, ben burada hükümet tarafından süprüntü diye adlandırılarak hakarete uğrayan, buradan 3000 mil uzaklıktaki bir insan için duruyorum. James Holden birden her şeyin çok basit olduğunu anladı. Topal Gini kaçak Duval'in kahramanlığını paylaşmak istiyordu. Bu ters olmakla birlikte bir ustalık, Holden'ın önlemesi gereken bir siyasi hileydi. Başbakan ayağa kalkarak söze karıştı. Sayın Başkan, bu konunun halledilebileceğine inanıyorum. Harvey Warren'dır ne hissederse hissetsin, hükümetin yararına hakaret dolu sözler geri almaya karar vermişti. Çok geç. Başbakanı duymazlıktan gelen başkan sertçe açıkladı. Üzüntü duyarak saygıdeğer Doğu Montreal üyesinin adını açıklıyorum. Öfkeyle kumarı kaybettiğini fark eden James Holden yerine oturdu. İşlemler çabucak yapıldı. Başkanın bir meclis üyesinin adını açıklaması çok seyrek olarak başvurulan bir usuldü. Ama bu yapıldığı zaman diğer üyelerin ceza vermesi mutlak ve kaçırılmazdı. Sözcünün otoritesine her şeyden çok saygı gösterilmeliydi. Bu çok uzun süren bir çaba sonucu elde edilmiş olan parlamento ve halkın otoritesiydi. Başbakan meclise başkanlık eden Stuart Cowles'a iki kelimelik bir not geçirdi. Notta asgari ceza yazılıydı. Maliye Bakanı başını salladı. Posta Bakanı'yla acele bir görüşmeden sonra Cowles'ın ayağa kalktı ve ilan etti. Sayın Başkan, kararınıza uyarak Posta Bakanı Mr. Gold'un desteklediği teklifi yapmaktan başka çarem yok. Doğu Montreal'in saygıdeğer üyesi bugünkü görüşmelere katılmaktan alıkonulacak. Başbakan üzüntüyle basın galerisinin bir kere daha kalabalıklaştığını fark etti. Bu akşamki televizyon ve radyo haberleriyle ertesi günkü gazetelerin başlıkları yapılıyordu. Kaustan'ın önergesinin oylaması 20 dakika aldı. Oyların 131'i kabul, 55'i reddi. Başkan resmi bir tavırla bildirdi. Kararın kabul edildiğini açıklıyorum. Meclis sessizdi. Dikkatle koltuk değneklerine dayanarak Arnold Gini ayağa kalktı. Beceriksiz adımlarla biçimsiz vücudunu sallamaya özel bir dikkat gösterip biçimsiz yüz hatlarıyla muhalefetin ön sıralarından geçip geçide vardı. Gini'yi yıllardan beri tanıyan James Howden'a hiçbir zaman bu kadar ağır yürümemiş gibi geldi. Acınacak bir beceriksizlikle başkana dönen topal eğilerek selam verdi, bir an sanki öne düşecekmiş gibi oldu. Sonra toparlanarak döndü, yavaşça salon boyunca ilerledi, tekrar dönüp selam verdi. Silahlı bir çavuş tarafından ardına kadar açılan salonun dış kapısında kaybolurken, içeridekilerin rahatladığını belirten genel bir iç çekişi oldu. Başkan alçak sesle, ''Söz Muhacirat Bakanı'nın'' dedi. Öncekine oranla biraz daha sakinleşmiş olan Harvey Warren'dır, söze bıraktığı yerden devam etti. Ama James Holden şimdi ne olursa olsun artık önemsiz sayılacağını biliyordu. Arnold Gini, avam kamerasının kurallarına bile bile karşı koyduğu için haklı olarak sadece birkaç saat uzaklaştırılmıştı. Ama basın bu hikayeyi elinden geldiği kadar büyütecek, tartışmanın kurallarını bilmeyen veya önemsemeyen halkla yetkisiz iki adam, topalı ve kimsesiz kaçağı, haşin, despot bir hükümetin kurbanları olarak görecekti. İlk kez Holden hükümetin Henry Duval'in gelişinden bu yana başlayan gözden düşmeye daha ne kadar dayanabileceğini merak etti. 33. ayrımın sonu. Sayfa 331.